Dördüncü ayrımın başı. Hayri anasını düşünmekten kahroluyor. Uyku uyuyamıyor anası aklına düştükçe. O kadar ki sirkeci de esrar aldı da bir adamdan, anasının derdinden esrar içti. Hem içti hem de turistlere esrar sattı. Sonra esrar Hayri'nin hiç hoşuna gitmedi. Gitmedi de bir daha esrarı ağzına almadı. Turistlere de bu pis şeyi satmadı. Hayri'nin asıl adı Hayri değil ki. Düşmanları onu arayıp bulmasınlar diye Hayri adını değiştirdi, işte böyle Hayri oldu. Hayri asıl adını öldürseler de kimseye söylemez. İşte paraları olsaymış, yani şu tuttukları kuşları satabilseler de ellerine çok para geçseymiş, Süleyman parayı alıp Semih ile birlikte Rize'ye Hayri'nin anasını İstanbul'a getirecekmiş. Hayri İstanbul'da ne eder eyler de anasını gül gibi geçindirir. Anası Hayri'nin gözlerinin önünden hiç gitmiyor ki. Hayri'nin böyle içine kapanıklığı, konuşmaması, hep önüne bakması, yüzünün gülmemesini anasının orada garip kalmasından dolayıdır. Hayri geceleri düşünde ana ana diye bağırarak bir ah çekiyor ki ciğeri sökülüyor. Hayri çoktan anasına getirecek parayı bulur ya, Hayri Semih gibi olmak istemiyor. Hayri istese o beyoğlunu bir günde soyar da soğana çevirir. Diyelim ki Hayri ortalığı kastı kavurdu, çok da para vurdu. Süleyman'la Semih'i anasını getirsinler diye Rize'ye yolladı. Onlar da anayı aldılar getirdiler. Hayri Samatya'da küçücük bir ahşap ev tuttu anasına. Anası sevinç içinde evine yerleşip elini havaya Allah'a açıp oğluna dua etmeye başlamışken Hayri şu İstanbul'un semtleri içinde en çok Samatya'yı sever. Samatya'nın bir yeri onların Rize'sine benziyormuş. Birden kapı çalınır, polisler içeri girerler. Hırsız Hayri nerede derler. Hırsız Hayri'yi anası bu evde ne hırsız var ne de Hayri der ama polisler Hayri'yi görürler. İşte hırsız da bu derler. Kelepçeleri şakırdatıp Hayri'nin ellerini vururlar. İşte o zaman Hayri'nin anası kahrından orada ölüverir, canı çıkıverir de Hayri için. Onun için Hayri deli mi? Hiç hırsızlık, uğursuzluk yapar mı? Esra da ne için içti? Ne için anasının kederini unutsun diye içti? Niye bıraktı? Esra içince de anasını daha çok düşündü. Onu özlemekten öldü de onun için bıraktı. İnşallah Alişah öğretir de Şahin'i. İnşallah kilimci satmamıştır da kilimi. İnşallah, inşallah, inşallah Hayri'nin anasına bir şey olmamıştır da şimdiye kadar düşmanlar ona bir şey yapmamıştır da. İnşallah Süleyman'la Semih onu orada Rize'de sağ salim bulurlar da alır buraya İstanbul'a. Kızların memeleri küçüktür. Öyleyse nasıl büyür? Erkekler kızların memelerini okşaya okşaya büyütürler. Tüylü iri ayvalar gibi yaparlar. Kokulu insanı deli eden. Semih daha şimdiden çok kızın memesini büyütmüştür. Kızlar Semih'e hiç ses çıkarırlar mı ki? Semih kendine her sabah neden uydurma bir bıyık yapar. Memelerini okşayınca Semih, kızlar ses çıkarmasınlar diye kızlar bıyığa bayılırlar. Kızlar bıyığa bayılınca Semih ne yapar? Hayri böyle şeylere karışmaz. O da kızları sever ama memelerini okşar ama elin kızların nesine gerek? O durmadan anasını düşünür her gün, her gece. Varsın Semih kızların memelerini büyütsün, ona ne? Uzun Süleyman, uzun boyu yüzünden midir nedir, sırık gibi kızlara bakmaya utanır. Dur, onun da sırası gelecek, dur hele. Ah, Arnavut bıyıklı, tilki kuyruğu bıyıklı Alişah, ah. Belki de Süleyman'ın azıcık daha büyürse utangaçlığı geçer. İşte o zaman Mido var ya, kısa boylu ama oğlanlar daha şimdiden okşaya okşaya memelerini, kalçalarını, ya kalçalarını da koskocaman kadın gibi etmişler. İşte Zülfikar Paşa'nın 40 odalı konağının bir odasına çeker, Mido bütün mahalleye ilan vermiştir ki Zülfikar Paşa'nın konağının her odasında bir oğlanla oynaşacaktır. Mido erkek kızdır. Sevdiği herkese yüz verir de çok oğlanla gezer de yalnız Semih'e yüz vermez. Onu görünce burun kıvırır geçer. Semih kilosu çok bıldırcın tutunca kanatları ağır yağmurlu, deniz tuz yağmur kokan iri yağlı bıldırcınları tutunca hepsini satacak, onun parasını Süleyman da bilsin. Semih'in söylediklerinin hepsi akılda kalmıyor ki. Bir işportacı tablası alacak. Semih ayağına tezdir, alimallah polisler önünden kaçmaya görsün. Tazı gibidir. Onun ardından arabayla yetişemez belediye memurları. Hem de ser komiser Ölü Nihat. Burada o komiseri çocuk düşmanı herkes Ölü Nihat der. İşportada tarak, bıçak, bir de el feneri, bir de gözlük, bir de jilet bıçağı. En çok satılır. Daha da neler satacak? Satacak paraları hiç harcamayacak. Yemek bile yemeyecek. Yemek yememek olmaz ama. Bankalar dolusu parası olsa da gene fırıncılardan ekmek çalacak. Ekmek çalmak kolay. Yakalanınca Semih fırıncıya bir çıkışacak, bir çıkışacak. Her zamanki yaptığı gibi. Ne bu dünyada bu kadar kızarmış, taze taze mis kokulu ekmek varken biz acımızdan mı öleceğiz be? Fırıncı suçlu çıkıp yakasını bırakacak. Bir seferinde Semih'i yakalayan fırıncı Semih öylesine konuştu ki adam neredeyse ağlayacaktı. O gün Semih'e 3 tane bu kadar bu kadar somun verip ne zaman aç kalırsan gel buradan ekmek al dedi. Semih de her gün fırından ekmeğini alıp az ileride okutunca okutup ekmek paralarını biriktirip doğru sinemaya gidiyorlardı üçü birden. Bunu da oradaki kocaman adamlar görünce görüp de gidip fırıncıya gammazlayınca Semih de o sabah ekmeğini almak için fırına gidince fırıncı Semih'i yakalayınca öyle bir öfkeye geldi ki az daha Semih'i öldürüyordu. Semih'in yerinde başkası olsaydı sağlama gitmişti. Öfkeli fırıncının elinden bir kurtulup tabanları yağladı ki soluğu ta surlarda aldı. Fırıncının sıktığı boynundaki morluk bir ay gitmedi. Semih de bir daha. İşportadan biriktiği paralarla Semih önce yağ iskelesine bir dükkan açacak. Dükkanda üçü de birden çalışacaklar. Semih dükkanda onlara ne iş yaptıracağını biliyor. Gene hemen hemen dükkanda kazandıkları parayı biriktirecekler. Biriktirecekler. Semih şu bankalara var ya girerken müdürler ayağa kalkacak. Sonra çok para birikince Semih Eminönü'nde sonra Beyoğlu'nda birer dükkan daha açacak. Bir dükkanın başında Süleyman, ötekinde de Hayri olacak. Tabii kızlar da çalışacak dükkanlarda. Süleyman o zaman kızlardan utanmayacak. Kız boynu gibi uzamış uzun boynundan yumruk gibi dışarıya vurmuş pörtlek gözlerinden dolayı. Hayri mi? O da kızlara bayılır. Kızlara bayılmayan erkek olur mu? Onu anası tembihlemişti ki kızlara hiç bakmasın. Kızlar erkeklerin başına beladır. Hayri burada da şu koskocaman İstanbul'da bile anasının bir gözünden dışarı çıkmaz ki. Gizliden kızların memelerine, büyümüş oynak kalçalarına bir bakar ki dalar gider, gözlerini alamaz. Sonra Semih daha da paraları çoğaltıp bankaları parayla doldurunca fabrika açacak. Ne fabrikası açacak onu Semih gözüne bile söylemez. Öyle bir fabrika ki Boğaz'da 3 yalı alacak. Bir karısını bir yalıya, ötekisini öteki yalıya koyacak. Yalıların birer bahçesi olacak ki içine bir çocuk saklanınca bir polis onu orada bir ay arayıp bile bulamayacak. Bebek koyunda demirli yat mı diyorlar onlara ne? Öyle gemileri olacak. Yalının birisi ne yapacak Semih? En büyük yalıyı onu can bir arkadaşları, kardeşleri, ortakları Hayri ile Süleyman'a verecek. Hele Semih bir kazık atsın. İşte o zaman sen gör kıyameti. Süleyman tam onu alnının orta yerinden mıhlayacak. Dili dışarıda, kan içinde. Mido kıskançlığından çatlayacak. Hayri de Süleyman da Mido'yu severler ama Semih şart koştu. Kimse o Mido orospusunun yıldızını almayacak. Olur mu Semih, ne karışırmış herkesin işine? Kimse onun işlerine, kızları boş paşa konaklarına götürüşüne, herkesin de başını belaya sokunca bile karışıyor mu? Yok, Semih Mido'ya karışamaz. Buna Süleyman da Hayri de razı değil. Ah Alişah, ah hadi be Alişah. Belki de Mahmut abi bir yolunu bulur, şu kafesler dolusu kuş yoktur. İşte o zaman aley! Mahmut, yahu dedi, ne tuhaf senin şu kuşçu çocuklar. Tuhaf dedim, bir şey yapabildin mi onlara? Uğraşıyoruz dedi. Dur hele, dur bir bakalım. Şehir insanla dolu, karınca gibi kaynaşıyorlar. O karınca gibi kaynaşanlar... Saklanmışlar kendi içlerine, burunların ucunu görmüyorlar. Saklanmışlar, yamulmuşlar kendi karanlıklarına. Bunlar şu yeni caminin önündeki kurtulmayı, kurtulup da şu kirlenmiş boğazın üstüne doğru uçmayı bekleyen küçücük parlak kafeslerin içine çırpışan kuşçukları mı görecekler? Binmişler birbirlerinin sırtına, birbirlerinin karanlıklarına gidiyorlar kıyamete. Kızma be Mahmut. Mahmut kızar, deli divane olur. Mahmut kuşları yakalayıp kafesleri tıka basa dolduranlara kızmaz. Mahmut o kuşları kafeslerden kurtarmak, kurtarıp da sevaba girmek istemeyenlere kızar. Onları kınar. Mahmut yarın değilse öbür gün balığa çıkmayacak. Düşecek şu kuşları, şu kafesleri kuş dolu çocukların önüne gidecek. Sultanahmet'e, Ayasofya önüne gidecek. Üsküdar'a, o eski Müslüman mahallesine, Eyüp'e, Taksim'e, Taksim'den Şişli alanına ve insanlar arasında kuşlara, insanlar azıcık sevgisi kalmışları arayacak. Hem de bulacak. Belki bir köşede kalmış yaşlı, ak yeldirmeli, toprağa yumuşacık bir peri gibi basarak uçacakmış gibi yürüyen bir kadın gelecek. Bir büyük ana. Bir 2,5'luk uzatıp bir kuş isteyecek. Kuşu eline alıp sırtını şahadet parmağıyla okşayacak. Kuşun korku telaş içindeki kara gözlerine bakıp içi büyülü bir sevgi, acımayla dolacak. İnce dudaklarından kuşun üstüne sıcak soluğuyla eski, unutulmuş bir çocukluk duası dökülecek. Sonra da sağ elini havaya kaldırıp parmaklarını açarak kuşa bakacak. Kuş önce bir ikircik geçirip az biraz avucun içinde sıcaklığında kalacak. Sonra birden de kendine gelip ok gibi avucun içinden fırlayacak. Çavarak minarelerin arasından sevinç içinde yitip gidecek. Eskiden Mahmut kuşları azat buzatlarken yüzlerce insan gelir böyle kuşları havaya salıverirler. Dünya sevinci dostluğa insan kuş sıcaklığına gömülürdü. Gökyüzü kuşlarla dolar, bir sevinç türküsü gibi çınlardı. Mahmut çocukları kuş satmak istemezdi. Çocuklar kuşları salıvermek için değil de çoğunlukla aldıkları kuşların bacaklarını ip bağlayıp uçurup oynarlardı. Küçücük kafeslere koyar hapsederlerdi. Koyunlarına sokar sıcaklıklarında boğarlardı. Koyunlarında oyuna dalıp da unutup ya da ölmeyecek sanıp öldürdükleri kuşun ardından yüreklerine acı çökenler çok olurdu. Kimisi de hiç acımaz ya da acımaz görünüp koyunlarında ölmüş kuşu bir taş parçası fırlatır gibi kayıtsız fırlatır şuraya atarlardı. Mahmut bu iki tür çocuğu da bilir tanırdı. Gözlerinden, ellerinin deviniminden, ne bileyim ben işte bir yerlerden tanırdı. Acımış, üzülmüş çocuk gelir, bir tane daha alır, kuşu incitmekten korkarmışçasına onun üstüne titrer, iki avcunun ortasında saygıyla, sevgiyle tutardı. Öteki çocuksa öfkeyle, düşmanlıkla bakardı uzaktan, ötelerden kafese konan kuşlara, Mahmut'a. Bu yaşa geldikten sonra yarın öbür gün Mahmut kuş satacak İstanbul şehrinde bir kıyıya köşeye saklanmış yüreğinde acımaz, sevgi, saygı kalmış insanları arayacak hem de bulacak. İnsanlık hiçbir vakit ölmez diyor Mahmut. İstanbul şehrinde insanlığın ölüp ölmediğini araştıracak Mahmut. İstanbul'un maşkına bakacak. Eskiden Mahmut yalnız yeni cami önünde 600 kuşu birkaç saat içinde havaya gökyüzüne salıvermiş. Eminönü alanını İstanbul şehrini sevinçle, sevgiyle, mutlulukla, dostlukla bir acımanın güzelliğiyle doldurmuştu. Kuş salıvermenin bir can kurtarmanın mutluluğuyla. Mahmut bir kuş salıverip de avcı boş kalan uzun bir süre bıraktığı kuşun yitip gidinceye kadar ardından bakan insanın yüzündeki çocukça sevgiyi, mutluluğu, güzelliği unutamıyor. Bazı çok yaşlı, beli bükülmüşler kuşlar avuçlarına uçup gidince sevinerek çocuklar gibi zıplayıp el çırparlardı. Kuşun ardından da ağız dolusu bir sevinç kahkahası fırlatırlardı. Şimdi şu İstanbul'da herhangi bir güzellik, iyilik, sevinç verecek bir olay üstüne böylesi ağız dolusu bir sevinçle gülecek bir kişi var mı? Dur Mahmut, sen de onlar gibi oluyorsun. Var var, tabii var. Olmaz olur mu? İnsanlıktır bu. Kat kattır. En sağlam, en güzel mücevheri en alttadır. Soydukça insanlığı kabuğundan soydukça bir kat, iki, üç, dört, beş kat. Gittikçe aydınlanır insanlık, güzelleşir. Çirkin olan insanlığın en üst kabuğudur. Adam olan hem kendi kabuğunu hem insanlığın kabuğunu durmadan soymaya çalışır. Soydukça ortalık aydınlanır. Soydukça... Dur Mahmut dur. Durmam diye bağırdı. İnsanlara söz ettirmem. Olmaz. Bir yerlerde bir şeyler kalmıştır. Durmam. Vardır. Parlıyordur. Biz onu bulamıyorsak gücümüz yoktur. O parlak ışığı göremiyorsak gözümüz içimizin karanlığındadır. Umutların öldüğüne iyice inandığım bir anda insanlık bin bir yönden açan bir ışık umut çiçeğiyle birden aydınlanıverir. Şu İstanbul kurulmadan önce de buraya, Florya düzlüğüne bu küçücük kuşlar nereden gelip nereye gidiyorlarsa bu kurumuş dikenlerin üstüne renk renk yağarlardı. Dikenlerin tohumlarını yer güçlenir, kanatlarını açıp sert aralık yerlerinin önüne düşüp dünyanın başka yerlerine, başka dikenlerine giderlerdi. Belki yuvaları dikensiz, uçsuz bucaksız, kuş uçmaz, kervan geçmez bir ovadaydı. Bu uçsuz bucaksız ovaya, uzun otların arasına kuşlar milyonlarca yuva yapıp yumurtalarını bu yuvalara bırakıp üstlerine yatarlardı. Sıcacık ana olmanın sonsuz mutluluğunda. Ve erkekler kuluçkadaki dişilerine incecik küçücük diken tohumları taşırlardı. Yumurtadan çıkan milyonlarca küçücük, birer böcek kadar küçücük yavrular kocaman ağzını şamatayla açıp yiyecek beklerlerdi. Ova ağzına kadar çiçek açardı. Belki yavrular diken tohumu değil de incecik çiçek tohumlarını severlerdi. İstanbul yeni kurulduğunda burası, şu ormanın yeri, Yeşilköy'ün, Şenlikköy'ün, Bakırköy'ün yeri, Florya'nın koyağı, belki de böyle sonsuz, uçsuz, bucaksız dikenlikti. O uçsuz bucaksız ovada doğmuş milyonlarca kuş, bir ışık renk yağmuru gibi dikenliğe yağardı. Belki de bir dikenli yamaçta, belki de ormanda doğmuştu bu kuşlar. Belki de Roma'nın, Bizans'ın, Osmanlıların çocukları türlü tuzaklarla, ökselerle bu kuşları yakalarlardı. Ve o günden bu yana kafeslerde, kilise, cami, havru önünde kuşlar kocaman kafeslerde çırpınarak kurtarılmayı beklerlerdi. Bu insanlığın kuşluğun bir geleneği olmuştu. Günler yıllar geçtikçe dikenli küçüldü. Şenlikköy, Yeşilköy, Ambarlı, Cennet Mahallesi, Telsizler, Menekşe, Florya, Basınköy kuruldu. Florya'nın o güzelim menekşe dolu koyağına çirkinin çirkini beton apartmanlar yığdılar. İşte kuşlara bu küçücük yer kaldı. Denizli orman, Menekşe ile Basınköy arası. Ve kuşlar her yıl gelip bu küçücük dikenliğe sığınıyorlar. Geçen yıl bu dikenliğin sahibi de burasını da parselledi. Metrekaresini 300-500 liradan okuttu yeni zenginlere. Altına hücum gibi arsaya hücum başladı İstanbul'da. Bir karış arsa için İstanbul'un bu aç göz canavarları birbirlerinin gözlerini oyacak, birbirlerinin ırzlarına geçecek, birbirlerini boğazlayacak, kıtır kıtır kesecekler. Bir avuçluk arsa toprağı için. Gelecek yıl işte burada şu bakır rengi dikenliğinin yerinde için bulanmadan bakamayacağın çirkin beton apartmanlar, villalar yükselecek. Sokaklarında yalnız birbirlerine gösteriş yapmak, para para, yalnız para kazanmak için yaşayan insanlıklarını unutmuş yaratıklar caka satacaklar. Otomobiller 150-200 kilometreli Londra asfaltında insan ezerek buraya girecek. Belki kuşlar çok derin eski bir içgüdüyle buraya, o zaman kesilmiş olacak olan şu ulu çınarın üstüne göğüne uğrayacaklar. Bir an duraklayıp bir şeyler arayacak, bir şeyleri anımsamaya çalışacak. Beton yığını evlerin üstünde küme küme dolaşacak. Konacak bir yer bulamayıp bir uzak keder gibi başlarını alıp çekip gidecekler. Durma, mutlu eyleme. İstanbul şehrinin bir daha falına bakmak gerekir. Son bir kez daha. O gün akşama kadar yağmur yağdı. Bir ara gökyüzü azıcık açılır gibi etti. Ambarlı önünde denizin üstüne ayazladı. Sonra bir kara bulut geldi. Gökyüzüne çöktü. Her bir yanı kapadı. Yağmur da yeniden başladı. Sabah erken uyandım ki gökyüzü yunmuş, arınmış, lekesiz, silmek kadifi bir mavide ipileşiyor. Adalar üstünden gelen büyük yolcu uçağı gürültülerle Yeşilköy'e indi. Onun arkasından da gökyüzü gene bomboş kaldı. Sanki bu gökyüzünde şimdiye kadar ne bir uçak uçmuş ne bir kuş kanadı parlamıştı. Sessiz, mavi, geniş, çok uzak bir gökyüzü. İnsan bu gökyüzünü böyle kıyamete kadar kalacak sanırdı. Çocukların yanına gitmeye çekiniyordum. Kuşu ya da parasını istemeye geldi derler diye korkuyordum. Ama olan biteni de öylesine bir merak ediyordum ki Mahmud'u da görememiştim epeydir. Yokuştan aşağı Menekşe'ye indim. Yolda Hüseyin Uzuntaş'ı gördüm. Döküm işçisi babasını kendisine eliyle yeni yaptığı bisikleti binmiş istasyona kadar hızla gidip geliyordu. Can'ı A onarıyordu. Tatar Uzun Ali Halice oranın balıkçılarına A yapmaya gitmiş. Döndü mü acaba? Nuri dün gece balığa çıkmıştı. Onunla birlikte Mahmud da çıktı mı acaba? Kahveye baktım. Hakkı amcayla Haydar uyanık konken oynuyorlardı. Balıkçı tekneleri kayıkları renk renk dereye çekilmişti. Özkan'la Japon Ahmet bir tekne boyuyorlardı turuncuya. Kazım Ağa kırmızı kirpiksiz gözleriyle gökyüzüne, plaja, güneşe bakmaya çalışıyordu. Kahvede başka kimse yoktu. Deniz kıyısından Florya'ya doğru vardım. Veysel aile gazinosunda tek başına radyo dinliyordu. Şişman bir adam uzun ak donuyla tahta iskeleden üşüyerek ellerini patancının arasına sokmuş denize giriyordu. Cumhurbaşkanlığı köşkünün önünden belediye plajının büyük çınarının altına geldim. Çınar duyulur duyulmaz kalın bir uğultudaydı. Ağacın bütün yaprakları sararmış, sarıdan kırmızıya dönüşüyordu. Önüne kıpkırmızı kesilmiş üç yaprak ağır ağır inerek yaylanarak düştü. Başımı kaldırdım. Ağacın doruğundaki yapraklar da kızarmış mı diye bakmak istedim. Daha yeni yeni sararmaya başlamışlardı. Başımı kaldırınca bir de ne göreyim? Tam üstünde sivri kanatlarını sonuna kadar açıp gökyüzünün ortasına öyle çakılmış kalmış kıpırtısız bir büyük atmaca uçmuyor mu? Atmaca bu kadar büyük olamaz. Atmacın kanatları da bu kadar geniş değildir. Buralarda orta boy kızıl kartallar da vardır. Geçen yıl Nevzat ormanda kanadı kırılmış bir kızıl kartal buldu. Bir doğa güzelliği, tanısıydı kartal. Kanadı iyi olur olmaz bir gün bile kalmadı Nevzatların evlerinde uçtu gitti. Belki bir kızıl kartaldır bu uçan. Çocuklar bu kızıl kartalı bir yakalasınlar onlara ne isterlerse veririm. Şimdi artık kızıl kartal gökyüzüne dönerken onlara uğrayabilirim. Köprünün altından geçip ormanla kavaklın arasından onlara indim. Beni sevinçle karşıladılar. Süleyman uçacakmış gibi kollarını göğe açmış. Bak abi bak diyordu, bak gökyüzüne sen geldin atmaca da geldi. Atmaca değil o, baksana kızıl kartal o dedim. Süleyman balonuna iğne sokulmuşçasına birden sevincini yitirdi. Boynu büküldü. Suratı asılmış. Demek kızıl kartala, dedi içini derinden çekerek. Olsun diye güldüm. Eğer siz bu kızıl kartı bana yakalarsanız ondan sonra benden ne isterseniz. Bu sözü söyler söylemez hemen anında Süleyman da Hayri de gene sevinçle şakımaya başladılar. Ya dedim, ne demek kızıl kartal hiç atmacaya benzer mi? Atmacalar yalnız bıldırcın avlarlar, kartallar. Hele böylesi kızıl kartallar tavşan da avlarlar. Süleyman'ın gözleri bir an dehşet gibi bir parıltıda parladı, söndü. Çabucak, bir tavşan da 40 lira eder değil mi diye sordu. Söylediğine pişman olmaya fırsat vermeden yapıştırdım. 40 lira da 50 lira da dedim, tavşanına göre. Biraz düşündü. Gözlerini kaldırdı, gözümün içine yüreklilikle baktı. Bunu yakalamalı, Alişağı götürmeli ki. Hele sen bir yakala dedim. O kolay dedi Süleyman. Bak nasıl durmuş orada buraya, bizim petaniyaları nasıl yiyecekmiş gibi bakıyor. Başını yatırıp da bakıyor. Onu şimdi yakalarım. Amma da kocaman. Ağ parçalamasın. Siz onu yakalayın. Size yeni bir de ağ alırım. Acaba bu kızıl kartaldan yalnız bir tane mi var buralarda? Diye kurnazca sordu uzun. Hiçbir tane olur mu dedim. İyi öyleyse. Ne olsun abi, akşama gel kuşunu al. Olur dedim. Usulca belli etmeden Süleyman'ın cebine daha önceden hazırladığım paraları koydum. Süleyman bunu fark etti. Bana döndü. Kocaman gözleri yaşarmış, dop dolu olmuş, sevgiyle bana bakıyordu. Yarın Mahmut abi gelecek dedi. Hayri düşlerden sıyrılıp konuştu. Kuşları götüreceğiz. Bize 3 tane kafes getirdi ki her birisi bir oda büyüklüğünde. Kafesleri eliyle gösterdi. Çocuklar Mahmut'un kafeslerini de ağzına kadar kuşla doldurmuşlardı. Orada tel örgülerin yanında kafesler içlerinde bir renk cümbüşünde çırpınan, arada da öten kuşlarıyla üst üste duruyorlardı. Yanlarından ayrılırken Süleyman gözleri havadaki kızıl kartal arkamdan bağırıyordu. Bak abi, kuş gittikçe yaklaşıyor. Akşama gel kuşunu al, sağlama. Gelirim dedim. Eve gittim. Pencerenin önüne oturdum. Havadaki kuşu dikizlemeye başladım. Kuş inerse, yakalanırsa buradan görebilecektim. Akşam oldu. Gün kavuştu. Kuş daha orada, çınarın üstünde, göğün ta uzağında kıpırdamaz gibi orada öyle çakılmış duruyor. Gece çökünceye kadar onu orada kanatları gerilmiş yerinden hiç kıpırdamaz gördüm. Karanlık bir iyice bastırıncadır ki kavakta, çınarda, Florya'da kuş da gecenin içinde kaldı. Şimdi çocuklar onlara uğramadığına sevinmişlerdir, ne sevinmişlerdir. Ulan dedi Mahmut, ulan birazcık param olsaydı, ulan, ulan hay insanlık dedi Mahmut. İnsanlık kalmamış, ah para, almazlardı dedim. Durdu, gözlerini gözlerime dikti. Sahiden almazlardı be, vay anasını be dedi. Gözlerinden bir umudun, onurun, insanlığı bir yerinden yakalamışın sevinci geçti. Almazlardı be diye bir sevinç çığlığı attı. ''Nerede çocuklar şimdi Mahmut?'' diye sordum. ''Öyle iri, kartal gibi, atmaca, çaylak gibi şeyler yakalamışlar mıydı?'' Mahmut bir şey anımsar gibi düşündü. ''Yok'' dedi, başını salladı. ''Çocuklar nerede şimdi?'' dedim. Gülerek, ''Nerede olacaklar? Kuş tutuyorlar gene durmadan. Çadırdalar. Son bir umutla gözleri havada iri bir kırmızı kartalın ağlara inmesini bekliyorlar. Gökyüzüne baktım, alıcı kuş orada. Çınarın üstünde, göğün uzağında. Yemin kasem ederim ki kanatları dehşet bir kokunun, acıkmanın şehvetinde, titremesinde uçuyordu. Aşağıdaki petaniyalara, dalmacasına ha saldırdı, ha saldıracaktı. Mahmut sevinçle gördüm dedi. Bunu bekliyorlar dedim. Öyle dedi kederle. Ben öbürsü gün seherde balığa çıkıyorum, Çanakkale Boğazı'na doğru. Birkaç hafta yokum. Çocuklar diye irkildim. Ya onların kafes kafes kuşları? Onlara da Allah kerim dedi Mahmut. Güldü. Mahmut'un cami önlerinden, sirkeciden, kilise, havru önlerinden umudu yoktu. Kafesleri yüklendiler. Mahmut, önce Kazı Çeşme gece kondularına gidelim dedi. Onlar Anadolu'dan yeni gelmişlerdir. Kim bilir belki. Süleyman, gidelim dedi. Hayri en arkadaydı. Kazı Çeşme tren istasyonunda gene öyle Mahmut önde, onun arkasında Uzun Süleyman. Uzun Süleyman iki en büyük kafesi taşıyor. Boynu gövdesinden ayrılıp kopup gidecekmiş gibi uzadıkça uzuyordu. Kafesler üst üste tepeleme, soluk aldırtmamacasına dolu, en arkada da Hayri trenden indiler. Mahmut onları aldı, doğru Kazı Çeşme'nin en büyük alanına götürdü. Alanda kireç taşından kabaca yapılmış bir çeşme, çeşmenin musluğundan iki parmak kalınlığında bir su akıyor. Suyun altında bir teneke doluyor. Başında ayağı yalın, kırk saç örgülü, büyük gözü kumral bir kız bekliyordu. Kızın arkasında sıraya girmiş yalın ayak öteki kızlar, ayakları lastik ayakkabılı, basma fistanlı kadınlar, yaşlı nineler kuyruğu uzayıp gidiyordu. Alanın bir köşesinde 15-20 kişi bir şeyin başına birikmişler, gürültüyle belki bir motosikleti onarmaya çalışıyorlardı. Üç çocuk ötede çember çeviriyordu. Bunlar getirdikleri kafesleri alanın ortasına koydular. Bir anda da bu kadar çocuk nasıl, nereden geldikleri belli olmadan büyüyecek bir kalabalık başlarına birikiverdi. Önce çocuklar, onların yanında çok yaşlılar, su kuyruğundaki kadınlar, motosiklet onarıcıları. Kalabalık gittikçe büyüyordu. Gelen önce kalabalığı merakla yarıyor, gelip kafeslerdeki kuşları görüyor. Sonra bu kuşları niye buraya getirdiklerini bilemeyip merak ediyor. Halkaya girip bekliyordu. Derken epey uzun süren bir suskunluktan sonra bir delikanlı kafesin başındaki Mahmut'a yanaşıp soru sormak yürekliliğini gösterdi. "Bunlar bu kuşlar," dedi Mahmut. "Bu kuşlar..." Sorunu açıklamakta güçlük çekiyordu. "Bu kuşları buraya getirdik, eğer biriniz bir tane alıp..." Sözünün gerisini getiremiyordu. "Bu kuşları alıp ne yapacağız?" diye dikeldi delikanlı. Ayağında lastik bir ayakkabı vardı. Ayakkabı çamura batıp çıkmıştı. Bacaklarına rengini yitirmiş, etine sıkı sıkıya yapışmış yamalı bir pantolon. Sırtında vişne çürüğü, kolları iyice aşınıp dökülmüş kaba bir ceket vardı. Elleri kocamandı ve ellerini şaşkınlıkla öylecene açmış duruyordu. Mahmut ona daha karşılık vermeden bir yaşlı adam, kırçıl bıyıkları düşük, "Görmüyor musun?" dedi. "Kuşları alıp ne yapacağız var mı? Alıp kafese koyacağız. Güzel sedasını dinleyeceğiz her sabah." Durdu bekledi. "Her akşam da." "Günah," dedi yaşlı bir kadın. "Gözü çıkasılar bu parmak kadar, parmak kadar kuşçukları, güzelcikleri almışlar da. Bakın da hele üst üste şu kafesleri nasıl doldurmuşlar. Gözü çıkasılar." "Yok," dedi Süleyman. "Yok, bu kuşları öyle kafese koymak yok. Bunlar böyle bu kafeslerde üst üste daha iki gün yaşamaz, ölürler. Bunları satın alıp göğe salıverecek, ölümden kurtaracaksınız." "Ne yapacağız, ne yapacağız?" diye alaylı bir sesle sordu bir çocuk. "Ne yapacağız?" "Alıp bu..." Hayri bu sırada Süleyman'ın bağlarına sert bir çimdik attı. Süleyman'ın sözü ağzında kaldı. "Aa!" diye uzun uzun güldü bir tanesi. "Alıp da havaya atacakmışız. Ha, bari pahalı olmasa, pahalı." Süleyman boş bulundu. "2,5 lira dedi. "Şimdi 2,5'u verip buradan bir kuş alıp havaya atacağım, öyle mi?" diye sordu karaçat, uzun yüzlü kadın. "Öyle," dedi Süleyman. "Ne için 2,5'u verecekmişim de kuşu havaya atacakmışım?" "Sevap için, sevap için." Kısa boylu, sarı saçlı bir delikanlı sözü aldı. "İyi vallahi," dedi. "Siz kuşları tutup günaha girecek, biz kurtarıp sevaba nail olacağız, öyle mi?" Kalabalık gittikçe çoğalıyor. Alanda bir kalabalığın toplandığını gören evlerden alelacele çıkıp alanı dolaşıyordu. "Bakın," dedi Süleyman sesini yükseltip, "2,5 liraya verip bu kuşlardan bir tanesini alacaksınız. Üstüne dua okuyup göğe atacaksınız. Atınca o kuş uçup gidecek." Kalabalık soluğunu tutmuş Süleyman'ı dinliyordu. Mahmut'la Hayri ter içinde kalmışlardı. Süleyman pişkindi. "Nereye mi? Doğru cennete. Siz de ölüp öteki dünyaya varınca o kuş sizi orada cennetin kapısında bekleyecek." Kalabalıktan tiz bir kadın sesi yükseldi. Süleyman'ın sesini ortasından bıçak gibi kesti. "Uy, anan öle senin çocuk." Gülüştüler. "Vay göze çıkasılar," diye bağırdı öteki kara çatkılı kadın. "Yazını yabanın kuşunu komamışlar, toplamışlar Allahsızlar. Vay dinsiz domuzlar vay," dedi genç bir kız. "Allah belanızı versin," diyordu pürüzsüz bir ses. Durmadan durmadan inleyerek. Az bir sürede alan ağzına kadar insanla doldu. Ortalık bayram yerine döndü. Artık her kafadan bir ses çıkıyordu. Yeri gelen kalabalığı yerip kafeslere doğru geliyor. Sonra hemen tartışmakta olanlara karışıyor. Kuşlar üstüne, günah sevap üstüne o da düşüncesini söylüyordu. "Günah, sevap. Ne kadar der birisi. Kafesin içi de gün gibi parlıyor. Az sonra bunların hepsi kırılır. Tıkış tıkış. Bey uzun boyu devrilesi mendebur. Bu kuşlar böyle peynir basar gibi, pamuk teper gibi. Behe yağlı kurşunlardan gidesi uzun. Bırakalım hepsini. Madem ki sevap, açalım kafesleri. Yazık fıkraları. Kim bilir kaç günde yakaladılar. Belki de bir kuş alıp salıveren cennete. Git lan sen de oradan, cenneteymiş. Hep manita bunlar ve ekmek parası belki. Baksana şu uzuna, kurumuş kalmış. Kuşların günahı onu böyle kurutup konmuş. Hele daha böyle kuşları yakalasın daha uzun. Yakala hele uzuncuk, Allah seni çont edecek, çont. Senin hiç anan baban yok mu? Bu küçücük kuşları yakalamak günahtır demediler mi sana? Cehennemde yanar da ört olursun demediler mi sana? Bu dünyada da sürünür, iflah olmazsın demediler mi? Kazlı Çeşme alanı artık bir uğultuydu. Kimi kafesleri parçalayıp kuşları salıvermek, Kimi şu uzun oğlanı şu alana yatırıp eşek sudan gelinceye kadar onu ıslatmak istiyor. Kimi de onu savunuyordu. Mahmut'la Hayri kalabalığın ortasında sessiz öylece kala kalmışlar. Kalabalığın odak noktası uzamış gitmiş. Boynu bir iyice pörtleyip şaşkınlık dışarı uğramış gözleriyle Süleyman olmuştu. Durmadan kanter içinde herkese, her alay edene, sövene, yüzüne tükürene, ona acıyana, onu tutana, insanlıkla soru sorana laf yetiştirmeye çalışıyordu. Ne oldu, ne olmadı? Mahmut mu bir şey yaptı? Mahmut'un bir arkadaşı mı geldi? Bir polis düdük mü öttürdü? Nasıl olduğunu Mahmut da bilmiyor. Bir anda kendini kalabalıktan kurtulmuş, Kazlıçeşme istasyonunda buldular. Trene bindiler. Oh, dünya varmış. Kazlıçeşme'nin alanından uğultular, tartışmalar, haykırışmalar daha ta buraya kadar geliyordu. Trenden Sirkeci'de indiler. Burada kalabalık üst üsteydi. Yeni caminin önüne koydular kafesleri. Süleyman merdivenlere çıkmış uzun boynun damarları şişerek bağırıyordu. Azat uzat bizi cennet kapısında gözet. Kafeslerin başında burada insanlar birikiyor. Kuşlara bakıyorlar. Sonra da hemen dağılıyorlardı. Sonra yeniden başka bir kalabalık geliyor. Kafeslerin yöresini sarıyordu. Birden bir tanısık gerçekleşti. Lastik ayakkabısının içindeki kalın nakışlı yün çorabının konçlarına pantolonun paçasını sokmuş, geniş omuzlu, çatık kara kaşlı, geniş alınlı, kıvırcık kara ışıl ışıl perçemleri alnına sarkmış 25 yaşlarında birisi geldi. İki elini beline koydu, kafeslerin önünde merdivenlerin üstünde durdu. Gözlerini kuşlara dikip bekledi. Gökyüzüne baktı, orasını araştırdı. Gözleri geldi, hüzünle yerde yem yiyen güvercinlerin üstünde durdu. Oradan kafeslere döndü ağır ağır, cebinden bir nakışlı mavi işlemeli kese çıkardı. Tok, kalın, buyurucu bir sesle ''Bu kuşların tanesi kaça?'' diye sordu. Süleyman hemen 2,5 dedi. Adam eğildi, kafesi araştırdı. Süleyman'a döndü, gösterdi. ''Şunu, şunu, şunu ver.'' dedi. Süleyman sevinçle elini kafesin içine sokup kuşları aldı, adama verdi. Adam kuşların sonuncusunu eline aldı, ona baktı. Dudak büktü, beğenmedi. Bu değil istediğim. Yanlış verdin. Şunu dedi. Kafesin telinden kanın dışarıya taşmış kuşu gösterdi. Şunu şunu dedi. Süleyman uzandı. Göğsü kırmızı irice kuşu aldı ona verdi. Adam nakışlı kesesinden 3 tane 2,5'luğu çoktan çıkarmış keseyi cebine indirmişti. 3 tane 2,5'luğu uzattı. Kuşların tüylerini üfleye üfleye vardı. Caminin kemerinin altında durdu. Kuşları okşadı. Birisini hızla göğe doğru fırlattı. Kuş caminin kubbesinin üstünden öteye uçtu. 4. ayrımın sonu.